Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programında sizlerle beraber olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, teknik masada bize yardımcı olan arkadaşımız Muhittin Yaygıngöl. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, vaktiyle bir kapan tarifi vardı. Kapan deyince çok kimsenin aklına fare kapanı veya avcıların av hayvanları için kurdukları tuzaklar geliyor. Ama kapan eskiden daha ziyade yağ, bal, un gibi toptan satılan bakkaliye emtiasının tartıldığı, muhafaza edildiği yerlere denirdi. Buna mahsus yerlere denildi. Tabi lügat manası büyük terazi demektir. Fakat halk arasında daha ziyade bu toptan bakkaliye emtiasının tartıldığı, muhafaza edildiği yerlere deniyor. Yağ, bal, un. Bu üç kapanın her biri İstanbul'un üç meşhur semtine bir isim olmuştur. Vaktiyle Haliç büyük bir ticaret limanı halindeydi. Afrika'dan, Rumeli'den, Anadolu'dan, şuradan buradan gemiler gelirdi. Eşyalarını bu limanın muhtelif noktalarına boşaltırlardı. Unlar un kapanında. Ballar bal kapanında, yağlar da yağ kapanında muhafaza olunurdu. Un kapanı bunlardan biri. Kitabetçe konuşmak merakında olanlar resmi yazarken, resmi yazılarda un kapanı demezlerdi de kapanı dakik derlerdi. Dakik çok ince demektir. Un gibi öğütülmüş, inceltilmiş şeylere denir. Arapça dakik un demektir. Kapanı dakik, un kapanı demektir. Yağ kapanı Galata tarafındaydı. Un kapanı ayrıca bir de fabrikasıyla meşhurdu. Cadde üzerinde Cihet-i Askeriye'ye ait, yani orduya ait buharla işleyen, zamanına göre mükemmel bir fabrika vardı. Hatta paşa rütbesinde bir de müdürü vardı. Kapandakik Fabrika-i Humayun müdürü Ferik Saadetli Şükrü Paşa Hazretleri derlerdi o zata. Un kapanı fırınının umumiyetle çıkarttığı ekmekler, hele Ramazan ayındaki çörek otlu nefis tayın ekmeklerinin tanesi 20 paraya kapış kapış giderdi, tadına doyum olmazdı. Meşhur kitap alimi, bibliograf Katip Çelebi o civarda bir yerde otururdu. Un kapanı tarihte kaç defa müthiş yangınlara maruz kaldı. Sonra tekrar tekrar ihya edildi. En son yangın Sultan Hamit zamanında cereyan etmişti. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey. Hızır Bey'in Kadıköy'ünde hayli geniş arazisi vardı. Onun için ona nispetle o semte Kadıköy'ü ismi verildi. Eskiden Kalkedonya derlermiş buraya. Müslümanlar fethetmeden önce. Hızır Bey, Hızır Çelebi, Nasrettin Hoca'nın, meşhur Nasrettin Hoca'nın torunudur. İstanbul'un ilk kadısıdır, büyük bir alimdir. Bu arazi, Hızır Bey'in arazisi, kısmen mezarlık olarak kullanılmıştır. Vakfetmiştir Hızır Bey. Mahmut Paşa, Mahmut Baba mezarlığı derler buraya. Metruk bir halde durmaktadır. Mahmut Baba Kadiri meşayihindandır. Kadiri dervişlerindendir. Ve eski tabirle mazanne-i kiramdandır. Eskiler evliya olduğuna hüsnü zannedilen kimselere mazanne denirdi. Mazanne zannedilen demektir. Tabii bir insanın evliya olduğunu, Allah dostu olduğunu %100 bilmeye imkan yok. Bu ancak zan ile olur. İşte bundan dolayı da eski İstanbullular büyük bir zarafet gösterirlerdi. Her şeyde olduğu gibi bunlara mazanne derlerdi. Bütün Kadıköy halkı bu Mahmut Baba ile teberrük eder. Mezarlık Kuş Dili Çayırı'nın hemen önündedir. Harbiye'de talebeler buraya talime giderlerdi. O zamanlarda çayır, Kuş Dili Çayırı Hazine-i Hassa emlakindendi. Sultan Abdülhamit'in kendi servetiyle teşkil ettiği bir hazinesi vardı. Bu hazine Hazine-i Hassa denirdi. Padişah hazinesi demektir. Devlet hazinesinden ayrıdır. İstanbul'da, Anadolu'da, hatta Anadolu dışındaki çok yerde Hazine-i Hassa emlaki vardı. Hatta meşhur Musul petrolleri ve Filistin arazisi de Hazine-i Hassa'dandı. Padişah bunları kendi mülkü haline getirmişti ki üzerinde bir takım kötü niyetli emeller oynanmasın. Fakat Sultan Hamid tahttan indirildikten sonra bütün mallarına el kondu, devlete intikal etti. Musul, Kerkük, Filistin kaybedilince de İngilizler dediler ki bu şahıs mülkü değil. Şahıs mülkü olsaydı sahibine verirdik. Devlet mülkü olduğu için burası artık bizimdir. Siz avucunuzu yalayın. İşte Kuş Dili Çayırı da böyle bir yerdi. Mahmut Baba mezarlığında birçok tarihi sima metfundur değerli dinleyiciler. Bunlardan biri Ağa Hüseyin Paşa'dır. Ağa Hüseyin Paşa, şimdi ismi bile unutulmuş ama Osmanlı tarihinin meşhur simalarından. Sultan II. Mahmut zamanında Vak'ay-ı Hayriye'de çok hizmetleri görülmüştür. Vak'ay-ı Hayriye ne? Hayırlı vaka demek. Yeniçeri Ocağı'nın, yıllardır tefessüh etmiş olan Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması için Sultan Mahmut tarafından tertiplenen bir hadise. Halkın da yardımıyla Sultan Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış ve tarihe gömmüştür. İşte o zaman Yeniçeri Ocağı'nın ağası Hüseyin Paşa'ydı. Ağa padişahın yanında hareket etmiştir ve Yeniçeri Ağalığı Yeniçeri Ocağı olmadığı için Seraskerliğe yani Genelkurmay Başkanlığı'na dönüştürülmüştür. İlk Serasker Ağa Hüseyin Paşa'dır. İşte Vakay-ı Hayriye'de bir hayli himmeti geçtiği için Yeniçerileri tenkil etmek hususunda cesareti, besareti görüldüğü için Sultan II. Mahmut kendisini sevmiş ve terfi ettirmiştir. Paşa Mahmut Baba kabristanının arka tarafındaki sofada metfundur. Burada ayakta durabilen mezar taşlarından biri Bulgaristan komiseri Ali Ferruh Bey'e aittir. Bulgaristan Osmanlı hakimiyetinde kaldı neredeyse 500 sene. 19. asır sonlarında ikiye ayrıldı. Bir kısmı Rus himayesinde, bir Bulgaristan emareti kuruldu ama yine Osmanlı Devleti'ne bağlı. Diğer kısmı ise Şarkı Rumeli vilayeti olarak Osmanlı Devleti'ne bağlı idi, Filibe. 93 Harbi'nden sonra burası da Bulgaristan emaretine katıldı. Bulgaristan emareti, emaret prenslik demek, başında bir Alman asıllı prens var, Ferdinand. Bu Bulgaristan'ın hükümdarı, Bulgaristan iç işlerinde serbest fakat dış işlerinde Bağbali'ye, İstanbul'a bağlı. 1908'e kadar bu bağlılık devam etmiştir değerli dinleyiciler. İşte o zamanlar burada bir Osmanlı komiseri bulunurdu. Yani hükümdar Ferdinand, bir de Osmanlı Devleti ile olan işleri takip etmek üzere işte onlardan birisi Ali Ferruh Bey Mahmut Baba kabristanındadır. Yol üzerinde Turgut Reis Zırhlısı'nın süvarisi Yarbay İsmail Bey'in kabri var. İsmail Bey, deniz kuvvetlerinin bahadırlarındandır. Balkan Muharebesi'nde Yunan donanması ile muharebeye tutuşmuştu. Yunanların meşhur harp gemisi Averof'u önüne kattı, Pire Limanı'na kadar kovaladı. İsmail Bey, bu büyük deniz muharebesinden dönüşte, maalesef küçük bir trafik kazasında terk hayatı eledi. Kabristan'ın Söğütlü Çeşme tarafında gayet mütevazi bir mezar var. O mezarda da şair ve edip Ömer Seyfettin Bey yatmaktadır. Mezar taşında Ömer Seyfettin Bey burada yatıyor yazısı okunur. Ömer Seyfettin, Fecri Ati denilen edebiyat cereyanının mensuplarından, Selanik'te Genç Kalemler dergisini çıkartmış, Gönen asıllı bir edebiyatçıdır. Kendisi iddiatçılara mensup olmakla beraber ve hayat tarzı itibariyle modern bir hayatı benimsemiş olmakla beraber genç yaşta vefat etmiştir. Çok kudretli, çok güzel hikayeleri vardır. Onu daha ziyade hikayeleriyle tanırız. Romanı yoktur. Efruz Bey, Yüksek Ökçeler, fevkalade güzel hikayeleri vardır. Osmanlı tarihine dair Pembe İncili Kaftan, Topuz, Efruz Topuz gibi hikayeleri, bomba gibi hikayeleri çok güzeldir. Bize tarihi roman geleneğini başlatanlardan birisidir denilebilir Ömer Seyfettin Bey'e. Çok müstehcen, okunması mümkün olmayan hikayeleri de vardır. Ama işte ne çare ki yazarlar, edipler, sanatkarlar biraz böyle dengesiz oluyorlar. Hukuk mektebinde hukuk idare hocası Muslihattin Adil Bey'in refikası bu kabristanda metfun. Taşında sen asuman hayatımda parlayan tek bir yıldızdın. Şimdi sönen cemaline, uful eden kemaline bir incizab-ı namütani ile ağlıyorum ibaresi yazılı. Sonra kabir başka yere nakledilmiştir. Onu bu ibare için anlattım. Hayatımın gökyüzünde parlayan tek yıldız sendin. Kocası yazmış bunu. Şimdi sönen cemaline güzelliğin söndü. Uful eden kemaline olgunluğun da yok oldu. Ben buna sonsuz bir cezbe ile, kendinden geçme ile ağlıyorum diyor. Ne sevilen hanımlar ne seven beyler varmış eskiden. Mahmut Baba'nın türbesi de burada. Onun kitabesinde de Vasıl-ı Sırr-ı Menzil-i İlahi Kadı Karyesi Osman Ağa Camii Şerifi İmamı Es-Seyyid Mahmud Efendi Kuddüs'e Sirruh diye yazılı. Demek ki Seyyid'miş, Evlad-ı Resul'denmiş. Fakat Osmanlılar'da ulemanın isimlerinin başına geçen Es-Seyyid ifadesi her zaman Evlad-ı Resul'den olmadığını göstermez. Ulemaya da efendi manasına gelen Es-Seyyid ünvanı kullanılırdı. Bu zat mazanneden olduğu gibi aynı zamanda demek ki Osman Ağa Camii'nin de imamıymış. Köyün bu meşhur mezarlığı bugün harabe halindedir. Bir takım ipsizler mezar taşlarını, demir parmaklıkları aşırıp yok etmişlerdir. Bazen Mahmut Paşa türbesinin kandilleri yanar. Kadıköy'ün en büyük camii Osman Ağa Camii'dir. Madem Mahmut Baba'dan bahsettik, eskiden bu caminin yerinde bir mescit vardı. Kadı Mehmet Efendi isminde bir hayır sahibi yaptırmıştı. Mescit zamanla yıkıldı. Yerine bugünkü Cami-i Şerif'in Osman Ağa Cami-i Şerifi bina edildi. Yapan kapı ağası Osman Ağa. Caminin karşısında kapısının önünde cesim çınar ağacı vardır. Bir de Kadıköy'de başka cami var. Sultan 3. Mustafa'nın yaptırdığı İskele Camii var. Bir de Moda yolu üzerinde bir üçüncü cami var ki buna da Cafer Ağa Camii derler. Darüssade ağalarından, harem ağalarından Cafer Ağa yaptırmış burayı ve vakfetmiş. Daha sonra Söğütlü Çeşme'de son senelerde halkın yardımıyla bir büyük cami inşa olundu. Kadıköy'de çok fazla cami yoktur. Çünkü eskiden beri Kadıköy'de Müslümanlar azınlıktadır. Hep gayrimüslimler yaşardı. Bu gayrimüslimler de Rum Ermeni değil, daha ziyade İngiliz, Fransız asıllı Lövantenlerdi. Sonra Rum Ermenilerden de taşınanlar oldu. Zamanla Müslümanlardan da taşınanlar oldu. Ve şehrin nüfusu Müslümanlar lehine arttı. Efendim Bizans'tan daha eski bir tarihe sahip Kadıköy. Şöyle böyle 25 asırlık bir ömrü var. Ama tanıyan var mı etraflıca acaba? Şirin bir köydür Kadıköy. Herkes mizacına göre bir şeyler bulur. Gezintilerini, seyranlarını kolaylıkla yapabilir. Uzun uzun yürümek mi istersiniz? Bağdat Caddesi'ni tutturursunuz. Ömrümüz tükenir de o cadde tükenmez. Çayırları, kırları mı seversiniz? Uzun uzun yürüyüp yorulmaya hacet yok. Altı yol ağzından aşağı inersiniz, kuş diline, yoğurtçu çayırına çıkarsınız. Biraz öteye giderseniz, Kurbağalı Dere Çiftliği, Fikir Tepesi uzun çayır. Başınızı şöyle bir kaldırın, Çamlıca bütün haşmetiyle size bakar. Bu çayırlarda benzerlerine hiçbir bahçede tesadüf edemeyeceğiniz böğürtlenlere, benekli papatyalara, yabani mor sümbüllere rastlarsınız. Evet, eskiden tabii bunlar. Eskiden bahar mevsimlerinde kuş dili ve yoğurtçu çayırlarında otlar adam boyu yükselirdi. Komik Abdi ve Hasan Efendilerin tiyatroları bile buradaydı. Dere boyunda kayık sefası yapılırdı. Küreklerin fışırtısıyla insanlar dinlenirdi. Kıyılarında kahkahalar atardı. Kadıköy Üsküdar gibi değildi. Ahiretten ziyade dünyaya yakındı. Biricik evliyası Mahmut Baba bile kuş dilinin kenarında yatardı. Ölüler bile zevk sefadan nasip alırlardı. Mamafi, salkım söğütlerin gölgelendirdiği namazgahlar ve yanı başlarında gürül gürül akan çeşmeler de vardır. taşlarında gel iç ab hayat olsun bu dilcu çeşmeden cana gibi işli mısralar da okunur. Deniz merakınız varsa Kalamış, Fenerbahçe hem akıntısızdır, hem anaforsuzdur, hem kaza belasızdır. Mehtap görmek istiyorsanız hadi Moda burnuna. Bir kayanın üstüne oturun, sisler arkasında gizlenmiş minareleri, denizi nurlandıran mehtabı seyredersiniz de bu seyre doyamazsınız. Kadıköy ahalisi çok sıcakkanlıydı değerli dinleyiciler, ama şurasını da hemen söyleyelim ki sonradan yanaşmalar değil, süt be süt Kadıköylüler. Kızlarının güzelliği meşhurdu. Havasından mıdır, suyundan mıdır, nedir? Aşk-ı safiyle bakanların gönüllerini büyülerdi. Suyundan bir içti mi insanın, içinden bir hoplamak gelirdi. Kadıköy'ünün havası insanı mest ederdi. Hele Kalamış'ta asırlar görmüş çınarların altında insan bir lahza huzur almak isterdi. Yorgun kafalarda ne engin ne renkli hayaller doğardı. Baş başa kalıp tenha bir yere çekilmek isteyenler Fikir Tepesi'ne giderlerdi. İsmi bile ne kadar şairanedir. Eski Kadıköylülerden Ragıp Akyavaş, Kadıköy hatıralarını şöyle anlatıyor. Geçenlerde birkaç günümü köyümde geçirdim diyor. Ankara'da vazifeliyken. Kızıltoprak'a gitmek için altı yol ağzında vasıta beklerken kendi kendime düşündüm. Hatıralarım beni maziye doğru götürdü. Kadın erkek, genç ihtiyar, her tabakadan insan bu uzun yolları vaktiyle nasıl kat ederdik? Düşünün bir kere Kadıköy'de tramvayın adı bilinmezdi. Topu topu üç tane vasıta vardı. Fayton, biriçka, tek atla çekilen çamaşır sandığından kabaca biriçka, bir de paraçol denen uzun arabalar. Faytonlar lüks işiydi. Her kabada 7,5 kuruşu bayılıp da bir Kızıltoprak seyahati yapamazdı. Uzun arabalar, işte bunlar ömürdü. İçerisi minder döşeli, yastıklı, bembeyaz patiska örtülü. Bu vasıtaya binmek için camiye girer gibi papuçlar çıkarılırdı. Sonra bağdaş kurup oturulurdu. Bu arabalar Kadıköy ve Boğaz köylerine mahsustu. Belediye lügatlarında dolmuş diye bir şey yoktu o zaman. Ağır kapı feneriyle duvar duvara bitişik, soğuk çeşmeyle münasebeti isminden ibaret Rüştiye-i Askeriye vardı. Oraya Aksaray'dan, Kasımpaşa'dan, şu hatırayı anlatan Ragıp Bey gibi Kızıltoprak'tan, hatta Erenköy'ünden gelenler olurdu. Coğrafya hocamız Galatalı diye meşhur Remzi Bey Arap Camii'nden gelirdi. Resim hocamız Hasbi Bey Cibali'den gelirdi. Arabi hocamız Salih Efendi Çarşamba'dan gelirdi. Ahır kapıya. Hepsi yayan gelir, yayan giderdi. Harbiye sınıflarındayken tramvaya binemezdik. Yasaktı. Piyade yürümeye alışmalı derlerdi. İçimizde Edirne kapısına gitmek mecburiyetinde olanlar da vardı. Yürü ey şanlı piyade. Kambur kumbur Arnavut kaldırımları üstünde lodosa tutulmuş vapur gibi batağa çıka az mı gittik geldik bu yollardan. Bununla beraber ayaklarımız bugüne kadar hamdolsun sağlamlığını muhafaza etti. Gönül koymasınlar ama Ragıp Bey diyor bunu. Gençlerimiz yürümüyorlar. Kızılay'dan Sıhhiye'ye, Ulus'tan Opera durağına kadar yürümek onlara Mekke'ye gitmek kadar zor geliyor. Havalar düzeldi. Yürüyebilenlerimiz, raporlu olmayanlarımız lapacılığı bırakıp biraz yürümek zahmetini ihtiyar etseler vasıtalarda bu kadar izdiham olmaz. Davutpaşa sahrasından kalkıp Edirne, Sofya, Belgrad üzerinden Viyana'ya, Haydarpaşa çayırından Bağdat'a yaya gidip gelen bir neslin evlatlarıyız. Neden bu derece çekiniyoruz yürümekten? Geçmiş zamanlarda Kadıköy'ünde bir hayli ekabir otururdu değerli dinleyiciler. Bu da Kadıköy'ün havasının itidaline, letafetine delalet eder. Sultan 5. Murat'ın kurbağalı derede halen mevcut saray gibi bir köşkü vardı. Bu köşkte 93'te 93 gün padişahlık eden Sultan 5. Murat'ın şehzadeliğinde oturduğu yerdir. Bu arazi Kurbağalı Dere Çiftlikat Humayunu diye meşhurdu. Moda yolunda bugün halk evi olan, sonra tabii halk evi olan yerde Müşir Abdullah Paşa'nın konağı vardı. Paşa Harbiye Mektebi'nin kurmay sınıflarından yetişmişti. İstidadı, liyakati görülerek Almanya'ya tahsile gönderilmişti. Von der Golç Paşa'nın himayesinde bulunmuştu. Sultan Hamit'in teveccühünü kazanmıştı. Derece derece yükselmiş ve rütbesi müşirliğe, mareşalliğe kadar çıkmıştı. Sonraları Maiyyet-i Seniyye Erkan-ı Harbiye reisi oldu. Yani padişahın hususi birliklerinin kurmay başkanı oldu. Balkan Muharebesi'nde Şark orduları kumandanlığında bulundu. Mütareke senelerinde Tevfik Paşa kabinesinde harbiye nazırı oldu. Büyük Edip Süleyman Nazif'in paşanın meziyetlerine dair bir hayli metiyesi vardır. Kazasker Kasideci Zade Süleyman Efendi de Osman Ağa mahallesinde otururdu. Namına müstakil bir mahalle bulunan Kazasker Abdullah Halis Efendi var. Sadaret Müsteşarı Emin Bey'in babasıydı. Müşir Fuat Paşa, halk arasında Deli Fuat Paşa diye şöhreti var. Şam'dan, sürgünden geldikten sonra ayan azası olmuştu, senato üyesi. Fenerbahçe'de muazzam ama çok muazzam bir malikanesi vardı. Şam'a sürülünceye kadar bu köşkte ikamet etmişti. Fuat Paşa 93 muharebesinde Elena kahramanı olarak temayüz etmişti. Orduda büyük bir şöhreti vardı. Sürgünden geldikten sonra İstinye'de Levazımat-ı Umumiye reisi Arif Paşa'nın muhteşem yalısını satın aldı, burada oturdu. İkinci fırka kumandanı Müşir Şevket Paşa, oğlu Masar Paşa, Acıbadem'de otururlardı. Şevket Paşa, Sultan Hamit'in çok itimat ettiği bir zattı. Yıldız Sarayı'nın muhafazası ona teslim edilmişti. Kendisine Kayserili Deveci Şevket derlerdi. Fetva Emini Hacı Nuri Efendi de burada otururdu. Oğlu İlmiye Ricali'nden Rebi Efendi ile beraber. Bu Hacı Nuri Efendi 31 Mart hadisesine mütakip Meclis-i Mebusan toplanmış. 1909'da Sultan Hamit'i tahttan indirmek için fetva almak istenmiş. Fetva Emini Şeyhülislam'ın müsteşarı, özel kalem müdürü gibidir. Mühim bir vazifedir. Çok sıkıştırmışlar onu. Bütün bunlara rağmen Hacı Nuri Efendi, halde meymenet yoktur, hal uğursuzluk getirir padişahları tahttan indirmek. Ben Sultan Abdülaziz'in tahttan indirildiğinde, ki haksız yere indirildi, 93 harbi çıktı. Padişahlar tahttan haksız yere indirilince memleketin başına felaket geliyor. O zaman şehit evlatlarını sırtımda taşıdım. Yani ben bunu gördüm Sultan Aziz zamanında. Onun için ben fetva yazmam diye sıkıştırmışlar. Bunun üzerine Talat Paşa kendisini çok sıkıştırmış. İstifa etmiş. Ben demiş istifa ediyorum. Talat Paşa ve ihtilal arkadaşlarının arzusunu celadetle, cesaretle reddetmiş. Böyle hem dini hem medeni cesaret sahibi bir insandır Hacı Nuri Efendi. Beşinci Ordu Müşiri Hakkı Paşa da Kızıl Toprak'ta otururdu. Mustafa Kemal Paşa kendisini Şam'dan tanırmış ve nutukta onu met etmektedir. Hakkı Paşa cesur, iyi huylu, metin bir kumandan olarak tanınmaktadır. Bir vakitler İstanbul delikanlılarının ağzında şu şarkı dolaşırdı. Derenin sağında kaybettim seni, papazın bağında kaybettim seni. Gelinlik çağında kaybettim seni, papazın bağında kaybettim seni. Papazın bağı veya bahçesi Kadıköy'ün ehli dil yatağıydı. Buraya en çok tabiatın nefti sükutundan hoşlanan Ahmet Rasim gibi derya diller devam ederlerdi. Papazın bahçesinde pahar akşamları bülbül dinlemeye gelen zamanın şöhretli simalarına rastlanırdı. Münir Nurettin Bey'in babası Nurettin Bey de papazın bağına gelen gidenlerden. O zaman Kadıköy'ün bu meşhur mesiresi Kuş Dili Çayırı'nda gezip dolaşmak kolay değildi. Harbiye talebeleri eğer burada gezip dolaşırlarsa mutlaka dahili yüzbaşılarına rastlarlardı. Onun da şakası yoktu. Hafta başında harbiye dönüşte mutlaka onu Nizamiye kapısının önünde bulurlarmış. Ragıp Bey öyle anlatıyor. Biz diyor korkardık kuş dilinde gezmeye. Yüzbaşımız Remzi Bey, Galatalı Remzi Bey denk gelirse şakası yok. Bizi Nizamiye kapısında bekler. Teşrifimize muntazır. Eğlence yerlerinde en sevdiklerini yaka paça posta ederdi. Postanın uzun boylu bir cezası yoktu. Remzi Bey'in insafına kalmıştı. İster kodese yani hapishaneye gönderirdi, isterse kalafata çekerdi. Kalafat en fazla 25 sopadan ibarettir. Eh ne yaparsınız? Ateş böcekleri uğruna kodesi de kalafatı da seve seve göze alırdık diyor. Çünkü harbi arkadaşlarından Hüseyin Efendi Usturumca bizim sınıfın süvarilerinden Kavaklı Muhsin Bey daha mektepteyken dünya evine girmişti. Ragıp Efendi asitaneyi ziyaret. Ragıp Efendi, Ragıp Bey. Hatıraları anlattığımız Ragıp Bey, Ragıp Akyavaş. Onu ziyaret için Kuzul Toprağı geliyorlar. Mutlaka papazın bahçesine gidiyorlar. Ateş böcekleri var orada. Tabii bir eğlence yeri, bir harbiye talebesi için gidecek bir yer değil. Papazın bahçesi kuş diline çok yakındı. Az ötesinde son zamanlarda kurumaya yüz tutmuş olan Kurbağalı Dere sakin sakin akardı. Derede kayıklar, sandallar fışır fışır kaynardı. İçinde sevda zedeler, gazeller söylerlerdi, medetler söylerlerdi. O gazellerle civar inlerdi. Kurbağalı Dere, durgun su ve kuş dili çayırı Kadıköy'ünün, İstanbul'un hatta en meşhur eğlence yeriydi. Birbirinden güzel hanımlar, ellerinde renk renk şemsiyeler, yeldirmeli, yaşmaklı, feraceli tabii, burada gezerlerdi. Hiç yüzünü görmediği hanıma bile o zaman aşık olanlar vardı. Kurbağalı Dere'nin karşı tarafına düşen papazın bahçesi vaktiyle bir papaza aitmiş. Onun için bu ismi taşıyor. Çok büyük, ağaçlıklı bir yerdi. Ağaçların sıklığından gökyüzü görülmezdi. Bahçenin en güzel zamanı Mayıs-Haziran aylarıydı. Bu aylarda burada alemler yapılırdı. Dillere destan, yaz geceleri, sofralar kurulur, cam fenerler açılır. Fenerin ışığı altında sohbet ede ede, gazel söyleye söyleye, şiir söyleye söyleye sabahlar edilir. Bütün Kadıköy halkı buraya dökülürdü. İşte bu suretle İstanbul'un zevk ehli papazın bahçesinde alem yapar, eğlenirdi. İstanbul'un eski tulumbacı reislerinden Hamdi'nin gazinosu da Kuş Dili Deresi'nin kenarındaydı. Gazinocu Hamdi, karayağız, pos bıyıklı, etine dolgun, afili bir adamdı. Vaktiyle İstanbul'un 12'ler diye meşhur bir çetesi vardı. O çete tarafından himaye edilirdi. Ragıp Bey diyor ki bir gün bu gazinocu Hamdi'nin gazinonun bahçesinde kendisini asmak suretiyle intihar ettiğini işittik de sebebini bilemedik. Evet, Ragıp Bey memuriyetle bulunduğu Ankara'dan eski memleketi olan Kadıköy'ünü ziyarete gelmiş. Otelde kalıyor. Otelin manzarası nefis diyor. Rahatlığına da diyecek yok. Ancak diyor önümüzden geçen nakil vasıtaların gürültüsü beni rahatsız ediyor. Başımı yastığa koyuyorum. Arabalar, otobüsler, tramvaylar kafamın içinden geçiyor sanki. Gürültü insan sağlığı üzerine büyük tahribat yapar. Uykusuzluk, baş ağrısı, çabuk yorulma, çekingenlik, alınganlık, kalp yorgunluğu, dimağ yorgunluğu, hatta hazımsızlık gibi sıhhi problemler hep gürültüden meydana gelir. Gürültü insan sağlığının baş düşmanıdır. Şurası muhakkak ki 20. asır insanı medeniyet uğruna kendi yaptığı gürültünün kendisi kurbandır. Akşam Ragıp Bey yorgun argın geldim. Camın önüne şöyle bir kuruldum. Balıkçılar denize atmışlar, balık topluyorlar. Güneş bir kor haline gurup ediyor. Şiir yazmak kabiliyetine sahip olsaydım bu harikulade manzara karşısında mısralar yazardım diyor. Haydarpaşa koyuna bakıyorum. Çocukluğumuzda burada bir erkeklere, diğeri kadınlara mahsus olmak üzere iki deniz hamamı vardı. Bunlardan Balat ve Hasköy dilberleri istifade ederlerdi. Kadınlara mahsus hamamın etekleri denizin dibine kadar tahta perdeyle örtülürdü. Ayrıca polis sandalları gümrük karakol gemisi gibi etrafında fırıl fırıl dolaşırdı. Yutkunmaktan hünnak olan eski model röntgencileri bu tehlikeli mıntıkaya yanaklaştırmazlardı. O yıllarda kadın teni ancak rüyada görülürdü. Erkekler bile ihrama bürünmüş hacılar gibi göbek hizasından topuklarına kadar kırmızı peştemallerle denize girerlerdi. Açıkta girmeyi ayıp sayarlardı. Eski İstanbul'da otel adeti yoktu. Eş dost, ısım akraba birbirinin evlerinde kalırlardı. Otelde kalmak ayıptı. Hele akrabaya, ehibbaya hakaret sayılırdı. Otel şehirde kimsesi olmayanlar içindi. İstanbul'da günün her saatinde, hele yaz günlerinde yatıya misafir gelmesi ihtimali daima mevcuttu. Onun için orta hallerin bile evlerinde misafire mahsus dayalı döşeli yatak odaları vardı. Kat kat yataklar, atlas yorganlar, çeşit çeşit hırkalar, entariler, takkeler, mercan terlikler, kuşaklar hazır bulundurulurdu. Gelen misafirler 3 geceyi tamamlamadan gitmezlerdi. Misafirin 3 gün hakkı vardır. Sözünün hikmetini yerine getirirlerdi. Bazıları mevsimine göre çöreklenip kalırlardı. Kiraz mevsimi ise kirazın, şeftali mevsimi ise şeftalinin sonunu almadan palamarları çözmezlerdi. İstanbul'un yazlık ve kışlık semtlerinden sayılır Kadıköy. Bizim yetiştiğimiz zamanlarda topu topu 3 otel vardı. Kordon boyunda Marmara, Moda'da Mano Palas, Fenerbahçe'de Bellevue. Bir de eski Haydarpaşa garında Anadolu'dan gelenlere mahsus bir Anadolu oteli vardı. Bellevue ve Moda Mano Palas'ın müdavimleri daha ziyade yabancılardı. Kadıköy'üne inenler bugün namı nişanı kalmayan ağabeyler hanında gecelerlerdi. Köyün tek hanı buydu. Apartman hayatı evlere misafir olmak adetini sildi süpürdü. Bakla sofa, nohut oda, ev sahibi kendisini bile barındırmaktan aciz kaldı. Efendim Kadıköy'ünde Yoğurtçu Çayırı'nın öte başında denize yakın köşesinde merhum komik, komiki şehir, meşhur komik Abdi Efendi oynardı. Orta oyunu tiyatro arası bir gösteri. Eskiden altı yol ağzında Çingene Boğazı denen Söğütlü Çeşme Caddesi'nin başında set üstünde ahşap bir berhanede otururdu. Vaktiyle buraları boş hali araziymiş. O zaman Çingeneler burayı işgal etmişler. Onun için buraya Çingene Boğazı demişler. Köyün ihtiyarları sular karardıktan sonra altı yol ağzından öteye gidemezdik derlerdi. Abdi Efendi'nin bitişinde eski yeğeni Mehmet Ağa'nın evi vardı. Altı yol ağzının teşkil ettiği küçük meydanın ortasında bir benzerine ancak 16. asırda Tibet yaylalarında tesadüf edebileceğiniz bir tahta tulumba mevcuttu. Gündüzleri araba beygirleri, akşamları da dana davar sulanırdı. Yoğurtçu Çayırı ağaçtan hali büyük bir çayırdır. Mülkiyeti Hazine-i Hasa'ya aitti. Kuşdiri Çayırı o kadar Kuşdiri Çayırı gibi canlı değildi, hareketli değildi. Ama bu da bir eğlence yeriydi. Bilhassa mahfice, gizlice gönüldaşlık etmek isteyenler buraya rağbet ederlerdi. Derenin üstünden karşı tarafa bir tahta köprüyle geçilirdi. Bu köprünün üstünden ne insanlar ne devletliler geçmiş, altından da ne sular akmıştı. Şimdi bu köprünün yerine mükemmel bir beton köprü kurulmuş. Geçenlerde bu köprüden geçerken 40 yıllık hatıralarım depreşti. Uzun yıllar kurbağalı dere iltifat görmediği için o derece doldu ki sandallar bile giremez oldu. Bu defa baktım yeni yapılan rıhtımına fi tarihinde gördüğümüz mavnalar, salapuryalar yanaşmış. Evvelce bu vasıtalar rıhtım olmadığı için tahta köprüye rampa ederlerdi. Tekirdağ'dan, İmralı'dan getirdikleri kışlık soğanları, Kumla'dan, Karamürsel'den taşıdıkları ayva, hevengini, üves hevengini, aşlama muşmulaları ağzının tadını bilenlere toptan satarlardı. Kefalin en alası, en balası da bu derenin ağzında tutulurdu. Derenin karşı kıyısındaki yalıların birinde Sultanahmet Devri'nin meşhur simalarından askeri müdde-i umumi, askeri savcı 1. Ferik Orgeneral Reşit Paşa'nın 1. hanımefendisi otururdu. Paşa bu yalıya ancak haftada bir gün Cuma selamlıklarından sonra gelebilirdi. Mezuniyeti bu kadardı. Gel gelelim ona da Müşir Fuat Paşa musallattı. Adamcağıza rahat vermezdi. Paşa bilhassa iki kimsenin Kadıköy'üne ayak bastığını istemezdi. Biri bu Reşit Paşa, öteki Fehim Paşa'ydı. O devrin vükelası denizdeki balıklar gibiydi. Her birinin bir derdi vardı, birbirlerini yerlerdi. Ragıp Bey diyor ki çocukluğumuzda eski heykeller için ninelerimiz bize bunlar analarına babalarına pay vermişler de Ondan böyle taş kesilmişler derlerdi. Pay vermek, cevap vermek yani. Kadıköy'ünde Yoğurtçuz Çayırı'nın yanındaki köprüden geçerken ninelerimizin dediği aklıma geldi. Bu köprüyü eskiden tahta köprü derlerdi. Hala da öyle diyorlar. Şimdi kas kata beton olmasına bakılırsa o da belediyeye pay vermiş, yani cevap vermiş olacak. Köprüden geçerken hatıralarım beni 50 yıl öncesine götürdü. Rahmetli babamın anneannesi Gemlik'in Kumlası'ndandı. Dayılarımız kayıklarına kumla mahsullerini doldurur, pupa yelken Bozburun'a dolaşarak Kalamış koyundan Tahtaköprü'ye yanaşırlardı. Getirdikleri mahsulleri arabalarla Kızıl Toprak'taki köşkümüze aktarma ederlerdi. Küçükler de boşalan arabalarla kayıklara gidip yerleşirdi. Geceyi baş üstünde tente altında keka geçirirdik. Gemici çorbası içerdik. Bir gecelik kayık misafirliği ruhumuza nasıl hayat verirdi, nasıl neşe bahşederdi bilseniz. Hayvanın manavlarda arz-ı endam ettiğine bakılırsa devletli haşmetli kız kış hazretleri yolda demektir. Malum ya, kışın ilk müjdecisidir derlerdi. Şimdi eski ekmek ayvaları da kalmadı. Fırından yeni çıkmış has ekmek kadar yumuşak, sulu, posasız ayvalara hasret kaldık. Ekmek ayvası kurşun gibi boğazınıza oturmazdı. Sırtımızı birine yumruklatıp midemize düşürmeye çalışmazdık. Hacı Bekir'in lokumu gibi kayar giderdi. Ekmek ayvasının alası ranası Çengelköy'ünün Bekerderesi bostanlarında yetişirdi. Bir de Beşiktaş bahçelerinde. Gayet nazlı olduğu için kompostoya gelmezdi. Un gibi dağılırdı. Tatlı sarı renkli altın ayvası, limon ayvası da yok. Eskiden ehli merak ayvanın yumuşağını armudun tereyağı gibisini arar bulurlardı. Hem kendileri yerler, hem de efendim şu vişnezade ayvasıdır. Beşiktaş'a gittim, elimle bostandan devşirdim. Şu nefis armutlar da Mustafa Bey armududur. Ortakçılar imamının bahçesinden getirdim diye ballandıra ballandıra överlerdi. Misafirlere ikram ederlerdi. Eşe dosta, ahbaba sepet sepet hediye götürdükleri de olurdu. Eskiler zevk erbabıydı. Kimi üzüm yetiştirir, kimi lale karanfil, kimi şu, kimi de bu. Itri, meşhur musiki şinas Itri, varlıklı bir İstanbul uşağıdır. Mustafa Bey esas ismi, aile ismi Buharizade. Şiirde Itri mahlasını kullanılmış. Itri güzel kokulu demek. Edirne kapısı dışında Ferah Feza adını verdiği bir bahçesi vardı. Orada lalelerin, sümbüllerin, meyvelerin alasını yetiştirirdi. İşte bu meşhur Mustafa Bey armudunu, yani Mustafa Bey armudunu, İstanbullular Mustafa'ya Mustafa derlerdi. Mustafa Bey armudunu da o yetiştirmiştir. Adını da bu yolla ebedileştirmiştir. Şimdiki nesil ağzının tadını kaybetti. Ecdadının zevki de, nefaset merakı da kalmadı. Efendim, sonraları kendisine İstanbul Efendisi denilen kadılar İstanbul'un bütün esnafına karışırlardı. İstanbul Efendisi Galata'da Arap Camii'nde otururdu. Bu zevata İstanbul Efendisi denildiği gibi Galata Kadısı da denirdi. Galata Kadısı'nın bütün Rumeli sahiliyle Bandırma civarındaki Kapı Dağı'na hükmü geçerdi. Üsküdar Kadısı Boğaz'ın Anadolu sahiliyle İzmit hududuna, oradan Gebze'ye kadar karışırdı. Bir rivayette İstanbul'da oturanlar Kadıköy'ünden bahsedecekleri vakit Kadı Mehmetliler dermiş. Bu söyleyiş semti Kadıköy yaptı. Bu rivayetlerden en çok üzerinde durulanı İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in kadılığı semte isim olmuştur. Saraybunu'nun karşı tarafında bir kurşun atımı kadar ötede Kadıköy. Zamanla Körler Memleketi demişler. Bizanslar zamanında bu isimle anılmış. Unutmuş sonra, unutulmuş bu isim. Havası göğüs hastalıklarına birebir geldiği için şehrin hastanesi adını almıştı. Sultan 4. Murat zamanında Kadıköy'ü, sarayları, bağ bahçeleriyle meşhur olmuştu. Evliya Çelebi seyahatnamesinde o tarihte 600 kadar bağ vardır Kadıköy'de diyor. Yel değirmeninde büyük saraylar, yel değirmenleri vardı. İstanbul'un diğer semtlerini bu bağlar diyarına çekerdi. Yaz aylarının bazı günlerinde burada eğlenceler tertip edilirdi. Halk bağlarda eğlenirdi. Bunlar kaçıncı asra kadar sürdü, Evliya Çelebi bunu bilmiyor. Fakat Kadıköy ile Boğaziçi'nin fetihten sonra baştan başa şenlenerek yeniden kurulmuş şehirlerden olduğunu söylerler. Bu iddiada bulunanlar, buraların padişahlar tarafından şuna buna ihsan edildiğini, bu zenginlerin de yalılar, çeşmeler, camiler, mektepler yaparak şehri güzelleştirdiklerini söylerler. Kadıköy'ün en büyük mahallesi Osman Ağa mahallesidir. Darüssaade ağası Buhuri namıyla maruf, Osman Ağa burada bir cami yaptırdığı için mahalle onun ismine, ismiyle anılır. Bir minareli, dört köşeli, üstü kiremitli bir camidir. Köyün en eski camii de budur. Osman Ağa her sene sürre emini tayin olunan kimselerle Haremeyn-i Muhteremeyn'e, yani Mekke ve Medine'ye buhur gönderirmiş. Eskiden buhur yakılırdı camilerde güzel koksun diye. O adeti kurduğu için kendisine Buhuri Osman Ağa denmiş. Bir de Cafer Ağa mahallesi var. Cafer Ağa da harem ağası. Burada bir mescit yaptırmış. Ondan sonra bu mahallenin adı Cafer Ağa mahallesi kalmış. İskele Camii'ni Sultan 3. Mustafa yaptırdı ama sonra Sultan Mecid tamir ettirdi. Kapısının üstünde şu kitabe var. Oldu Kadı Kariyesi, Mahsudu Şehri Üsküdar. Yani Kadıköy o kadar güzel oldu ki Üsküdar onu kıskanır oldu. Bu kubbeli zarif cami yakın tarihe kadar deniz kıyısındaydı. Onun için denizden görünüşü köye ayrı bir güzellik verirdi. Sonradan caminin önü kumla dolduruldu, sahil bir ayrı uzağında kaldı. Kadıköy iskelesi bu camiye çok yakındı, vapur biraz ötesine yanaşırdı. Köyün dört hamamı vardı. Biri caminin bitişiğinde, Osman Ağa hamamı, onun vaklıdır. İkincisi Aziziye hamamı, üçüncüsü Moda yolunda Köçeoğlu hamamı, dördüncüsü de Söğütlü Çeşme hamamı. Köyün bir de tarihi çeşmesi vardı. Sultan II. Ahmet'in sadrazamlarından Sürmeli Ali Paşa yaptırmış. Sonra maalesef harap oldu, sudan da mahrum. İskeleden Muvakkithane Caddesi'ne doğru giderken Rum Kilisesi'nin hemen bitişindeydi. Fenerbahçe'de Kadıköy'ün bir mahallesi gibiydi. Denize girmeye, hava değiştirmeye gelenler burada eğlenceler tertip ederlerdi. Üsküdar'dan, İstanbul'dan boşanan halk buraya dökülürdü. Yaya veya arabayla bir aşağı bir yukarı dolaşanlar vardı. Haline, mizacına göre aşıkbazlar, gönül tatilleri falan da yaparlardı. İşte seni öpüyorum manasına gelir, bastonu öperler. Sıkı bir öksürükle sevgilinin dikkatini çekerler, yani verem oluyorum. Arabadaki hanımların yelpaze sallamaları, peçelerini örtüşleri, daha neler neler. Şair demiş ya, Nevcivan sevmekte ben piranı taib eylemem. Hüsn olur ki seyrederken ihtiyar elden gider. Yani diyor, yeni yetişen güzelleri sevmekte ben yaşlıları ayıplamam. Çünkü öyle güzellik vardır ki seyrederken insanın aklı başından gider, insan ihtiyar olur.
We'll be right back.
Efendim eski İstanbul, daha doğrusu Kadıköy hatıralarını anlattık ama bu haftaki müddetimizin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, teknik masadaki arkadaşımız Muhittin Yaygıngöl, bütün radyo çalışanları adına hepinizi sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Allah'a ısmarladık.